Ayrım 3. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 26. Berat Alanyalı. Lekenler, Patenler. Bu sokaklar benim mi? Ya üşümeyi çabuk adımlarıma yüklemiş bu insanlar? Ne sokaklar benim, ne insanlar. Tanımadığım, beni tanımayan insanların sabahından geçiyorum. Ilık, seyyar odamdan bakıyorum ayaz sabahın telaşına. Onlar için tren penceresinde bir adamım, geçip giden. Hep böyle yapabilseydim. Kimse de izim kalmasaydı, içime tek iz düşmeseydi kimseden. Giderek ağrıyor görüntüler. Kışı çırılçıplak karşılayan cesur ağaçlarıma baktığım pencerem, her istasyonla biraz daha, biraz daha arkamda. Aksak salınımıyla baş döndüren bu veda benim. Artık dönmeyeceğim. Buraların ağaçları, geceleri uyumayan ve şimdi gürültüsünden kaçtığım kentin uzun bacaklı, rugan çizmeli dönmelerine benziyor. Beyaz kürkleriyle caddenin iki yanında. Ne kabus. Bir kente dönmeyecek olmak, ondan kurtulmak anlamına gelmiyor. Bilmediğim kasabaların karlı sokaklarıyla aralandıkça bozkır, geçmişimle aramdaki mesafe kapanıyor. Gecesi geceye benzemeyen o topraklara yaklaşıyorum. Ayın buz kristalleriyle çoğalan ışığında patikaların, gölün, tek tük çatıların, sık ağaçların birleşip devasa bir fener gibi ışıldadığı uzun, sessiz gecelerin coğrafyasına, çocukluğuma. Beyazın katmanlandıkça artan şiddetine aşinayım. Doruklardan düze yumuşak bir örtü gibi serilirdi ama şiddetin tetikçisiydi kar. Hele ayaz yiyip buza kestiğinde. Issızlığın şiddeti, yolların kapandığı, yiyeceklerin azaldığı, kurtların uluduğu mevsimde binbir müşkül karşısında tenha bırakılmanın resmi şiddeti. Yollar kapanır donardı hayat. Lekenlerimizi giyerdik babamla, hırş hırş göle yürürdük. Oğlum derdi, hayat kara benzer, leken bilgiye, ne kadar çok bilirsen o kadar geniş olur ayak izin, yoksa kaydın gitti. Babam gölün en ince yerlerini, buzu nasıl kıracağını, sazanı nasıl tutacağını bilirdi. Anam sazanı nasıl pişireceğini. Ben artıkları kedilere vermenin iyi bir şey olduğunu. Sebze kamyonları yukarıdaki ana yolda tuzlama kamyonlarını beklerken öğrendim kışın uzun, karın afet, devletin ağır olduğunu. Unutmak ne kadar kendiliğinden, unutulmaksa zor öğrenilen, kabulü zaman isteyen bir şey. Doğduğu mezrada öğretmenlik yapmayı kendisi isteyen babam, görev yapmak için kimselerin hevesli görünmediği o tek sınıflı okulda unutuldu. Ben orada doğdum, kız kardeşimde. Dünya orasıydı, hayat beyazdı, mağduriyet onun doğal parçası. Beyaz, zorluğun rengiydi hep. Ailemi orada bırakana dek, bıraktıktan sonra da. Helal sana oğlum demişti anam. Ak gömleği hak ettin, bahtın ak, tahtın pirupak ola. Uzak hatların cızırtısına karışıyordu yorgun sesi. Ölümüne yetişemedim. Mezun olduktan sonra gitseydim keşke. İhtisas dedim, askerlik için şubeme gidince uğrarım dedim. Babam olmasaydı, babamı görmek olmasaydı. Şimdi uzak hatların cızırtısı tırmalıyor kulaklarımı. Anam göremedi sırtımda doktor önlüğümle. Birkaç fotoğraf, birkaç banka havalesi sadece. Babam için harcadım mı anamı? Babam harcamadı mı bizi idealleri için? En çok kardeşimi. Vefasız mıyım? Bilmem. İçimin izleri olmasa. Yüreksizdim ama. Yüreksiz ve yalancı. Kendime yazdığım geçmiş, Beyza'nın onaylayacağı bir hikayeydi. Onsuzluğu göze alamazdım. Sessizliği göze alamadım Beyza. Çok etkiliyordun beni. Güzeldin, akıllı, asil ve soğuk. Adının anlamını söylediğinde inlemekle haykırmak arası bir şey çıkmıştı ağzımdan. Aksırdığımı sanmıştın, belki boğazıma kaçan çayla boğulduğumu, sırtıma vurmuştun. İlk dokunuşundu bana, ilk buluşmamızdı. Söyleyemedim gerçeği. Anamın bahtım için dilediği renk, amansız bitimsiz kışlarla üşüyen çocukluğum, göğüs cebine adımın işlendiği önlük. Hem kaçmak hem ulaşmak için çılgınca çabaladığım şeylerin rengini taşıyordun adında Beyza. Senin için de çok çabalamıştım. Bilmiyorsun ya da soğuk güzelliğinin altında neyi bilip neyi bilmediğinden hiç emin olamadım ki. Buydu belki büyü. Fakültedeki onca rakibim arasından dikkatini çekebilmek için aylarca rastlantı süsü verilmiş mizansenler kurgulamıştım. Başardım sonunda ya da yazgımı yaşadım. Soğuk ve beyaz yazgımdı benim. Seni kazanmamın bedeli sana benzeyen geçmişimi saklamak oldu. Hiç bilmedin anamı babamı. Yılın 6 ayı kapalı yolları bekleyemeyecek kadar küçük olduğu için karın kucağına verdiğimiz kardeşimi. Bunun için babamı bağışlayamadığımı hiç bilmedin. Anamın biri kayıp, diğeri küs, iki evlat ve ideallerini her şeyin üzerinde tutan bir koca arasında donup parçalandığını. Kardeşim, gece saçlı, gece gözlü, yarım kalan kız kardeşim. Büyüdüğünü görmenin tadı elimizden çaldı hayat. Hayat mı, babam mı? Bilseydi hepimizin hayatını sokar mıydı o buz kuyusuna? Önceliği yörenin çocuklarını eğitmekti. Bilseydi yapar mıydı yine de? Özellikle görev yeri belirtmek yerine öğretmen okulundan arkadaşları gibi başka yerlere atanmayı istemez miydi? Düşünememişti. İdeallerine değerli bir kurban vereceğini, yalnız bırakılmayı hesaba katmamıştı hiç. O umut var ya, eğitimle düzelecek her şey. Karanlık yolun ışığı olacaktı babam, vatanı kurtaracaktı. Böyle amaçları varken başına kötü bir şey gelemezdi insanın. Halbuki 40'ın üzerindeki ateş nöbetlerine çare değil idealler. Doktor yok, yol yok, kış uzun, beden narin. Kapısını kimselerin açmadığı o derin dondurucuda kas katı kesildi sevinçlerimiz. Anam hizmetini eksik etmedi ama babamla hiç konuşmadı o günden sonra. Babam sakallarını hiç kesmedi. Ayağında lekenler, elinde kürek, habire kar küredi yollardan. Tuhaf bir inlemeden başka söz duyulmadı ağzından. Gözünün ışığı kısıldı. Rapor, rapor. Ne idealleri kaldı ne öğretmenliği. Dar attım kendimi parasız yatılıya, var gücümle çalışıp tıp fakültesine. Öğrenci kredisini nimet bildiğim, otogardaki kahvede uykusuz yolculara çay kahve taşıdığım, bulaşık yıkadığım günler. Kimi geceler kaçırırdım yurda giriş saatini. O gecelerde kahve masalarında ders çalıştığımı, gün ışırken bir kitabı başıma yastık edip sızdığımı hiç bilmedin. Direndim. Kardeşimin kaybıdır beni doktor yapan. Fakat babamın yaptığını yapmamaya yeminliydim. Şehirde kaldım. Bambaşka bir hikaye anlattım sana. Geçmişimi senden saklamayı başardım. Uzakta kalmak onarır sandım içimi. Ta ki... Ben sana hep hikayeler yazdım Beyza. Yazamadığımda suskunluğa sığındım. Senin deyiminle doğulu esmer suskunluğuma. Buydu belki büyü. Her sustuğumda etkilendin. Olduğumdan fazla bir şey sandın beni. Her susuşum ve her hikayem seninle kalabilmek için senden bir kaçıştı aslında. Çaresizlikten öldü benim kardeşim. Kocaman çocukluğumun tek arkadaşı, evimizin kızı, ateşi, oyunlarımın ortağı. Leken giyemeyecek kadar küçüktü. Fakat büyüktü dünyamı dolduracak kadar. Kapalı yollar o beyaz mezrayı mezara döndürmeden önce. Bir kızım olsun isterdim. İçimdeki kovuğu dolduracak bir kız çocuk. Gece gözlü, gece saçlı. Hiç söze dökemedim. Bana kendini her sunuşunda kariyerini kesintiye uğratma kaygısının araçları giriyordu aramızı. Soğuk, steril, yapay, tıbben çok kullanışlı araçlar. Her defasında düşlerimdeki çocuk yarım kalıyordu. Gece gözlü, gece saçlı kardeşim gibi. Belki çoktan sezmiştin ilişkimizin yazgısını, ondandı çekinmelerin. Sessizliğimin ardındaki karanlıktan ürküyordun belki. Sen de susuyordun. Hayatın devamına dair bambaşka senaryolarımız vardı birbirimizden kaçırdığımız. Şimdi çekinmelerinin ne isabetli olduğu buzdan bir ok gibi giriyor kalbime. Haklıydın, yine sen haklıydın. Dışarıda beyaz koyulaşıyor ve sen geride kalıyorsun Beyza, geçmişim oluyorsun. Aynı yurdun doğusuyla batısı arası kaç ömürlük yola bedel, kaç geçmişi olur kişinin. Birinden uzaklaşırken diğerine yol almak bir ömre sığacak şey mi? Dünyanın bütün sokaklarını eşitleyen kar yaşantılarımı eşitlemiyor. Lekenler ve buz patenleri kadar uzak geçmişlerim birbirine. Şimdi susmuyorsam ve bu cümleleri buraya yazıyorsam sadece kendim için. Yoruldum ben Beyza, vazgeçtim. Daima haklı olan senden, mükemmel senden, yalanlarımın tanığı, en önemli ve masum gerekçesi olarak senden gidiyorum, kendime doğru. Duysaydın şimdi bunları ya da okuyor olsaydın. Ne duyacak ne okuyacaksın aslında. Şuraya düştüğüm birkaç not, içsel çözülüşümün tek ifadesi olarak bana kalacak. Ama bilseydin bunları, o soğukkanlı, mantıklı, heykelsi havamla derdin ki, bu da bir kaçış, üstelik yine kendinden, yalancı kendinden, yalanlarından yorulan kendine doğru. Doğru ve ne kabus, seni terk ediyor olmak, senden kurtulmak anlamına gelmiyor. Seni daha önceden terk edip etmediğimi düşünüyorum, gece nöbetlerimizden, çalışma günlerimizden bize kalan vakitleri. Yokmuşum zaten. Sen kulüpte, kuaförde, alışverişte ya da kibar yakınlarımızı ziyaretteyken ben sadece paten kayıyordum. Etrafı reklam panolarıyla çevrili, yapay pistlerde. Neden her fırsatta oraya kaçtığımı hiç sormadın bana. Sorsaydın ne anlatırdım bilmiyorum. Kaçtıklarıyla özledikleri aynı olan birini anlatabilirdi. İhtiyaçlarıyla tercihleri, özüyle sureti bunca çatışan biri anlaşılır cümleler kurabilir miydi? Saatlerce dinlenmeksizin, başka hiçbir şey yapmaksızın kayıp duruyordum. Varış yeri olmayan, hiçbir yere ulaştırmayan, sınırlı alanda bir sonsuz güzergâhtı bu. Belki kendime yazdığım geçmişle gerçek köklerim arasındaki tek ortaklıktı. Fakat soğuk ve beyaz geçmişimi yeniden yazma çabası kadar yapaydı. Yapay buz üzerinde açtığım yeni izler. Buzda kaymamak için giydiğim lekenlerle buzda kaymak için giydiğim patenler arasına sıkıştı ömrüm. Kendi irademle girdiğim hapishanede bu nafile çabayla eşinirken ben, meczup babam sonunda ölmüş. Babamı kaybetmişim Beyza. Yıllar önce kaybettiğimi sandığım babamı. Nefret doluyum sanıyordum. Çığ düştü hayatıma. Onu kardeşimin mezarının üzerinde donmuş olarak bulmuşlar. Yıllar önce karın kucağına verdiğimiz kardeşimin kucağına vermişler, anamın yanına. Artık orada kimsem kalmadı. Galiba tam da bu yüzden gidiyorum. Basitçe aslıma dönüyorum. Kimim ben? Sana göre ihtimal, sebepsiz terk eden lanet olası bir adam. Bana göre kör kütük aşık, kör kütük pişman, baştan ayağa yalan, lanet olası bir adam. Sana seslendikçe kendi sesimi duyuyorum. Gülüyorum ve ağlıyorum halime. Ağırlaşan bir acı altında sözle yük atmaya çalışıyorum. İyi geliyor yazarak düşünmek. Yazdıkça yanıtlar buluyorum kendime. Yaşarken bir anlama oturtamadığım her şeye. Yıllar sonra ilk kez böyle konuşkanım, böyle yalansız. İlk kez bunca yakınım çocukluğumun istasyonuna. Ne kadar isterdim her şeyi en başından, en doğrusuyla yüzüne anlatmayı. Fakat bunca yanlıştan sonra yapamam artık. Anlatsaydım daha o gün düşecektim yollara. Susmak kişinin içindeki cümleleri yavaşça büyüten bir şey. Bir gün taşınamaz olunca da. Beyza defteri kapattı. Karla aydınlık bozkıra verdi yüzüne. Gözyaşlarını artık tükettiğini düşündü. Kim bilir kaçıncı kez okumuştu bu yarım yol güncesini. Koca ömür bu kadarcıktı işte. Kullanılmış bir ajandanın notlar bölümüne yazılmış 5-6 sayfa. Neredeyse 40 yılı özetliyordu. Ajanda bir altın halka, hırpalanmış bir kaşkol. Bunlardı geçen hafta kendisine teslim edilen. Enkaz çalışmaları yeni tamamlanmış, demiryolu mekanik yığınlardan ve yarıda kalan hayat parçalarından temizlenerek yeniden ulaşıma açılmıştı. Hiçbir şey olmamış gibi. Tren Yeknesak şarkısıyla geçiyordu sonsuz gibi görünen düzlükten. Hiçbir şey olmamış gibi. Gecesi geceye benzemeyen o topraklara yaklaşıyordu. Ayın buz kristalleriyle çoğalan ışığında patikaların, gölün, tek tük çatıların, sık ağaçların birleşip devasa bir fener gibi ışıldadığı uzun, sessiz gecelerin coğrafyasına. Vagonun tepe lambaları yandı. Ay yıldızlı pencerede bozkır kayboldu. Şiş gözleri, dağınık saçlarıyla kendisini gördü Beyza. Birden canlandı. Kıpırdandı, oturuşunu dikleştirdi. Boynundaki kaşkolu sıkıladı, ajandayı yol çantasını kaldırdı, hazırlandı. Yadırgıyordu. Fakat önüne geçemediği bir heyecanla pırpırdı yüreği. Belli belirsiz gülümsüyordu. Birazdan sanki bir boşluk dolacaktı. Bir eksik tamamlanacak, hiç dillendirilmemiş soruları sanki yanıt bulacaktı. Temmuz 2009. İnci Aral, Göç. Kamyon dağın dibindeki dar asfalttan döne döne inleyip zangırdayarak ilerliyordu. Aşağılarda cetvelle çizilmişçesine düzgün bölümlere ayrılmış, değişik renklerde tarlalar, seralar vardı göz alabildiğine. Buralarda savaş yoktu, ateşin kızılı, ölümün karası yoktu. Doğanın bereketi, emeğin güzelliği vardı. Sabahtan beri yoldaydılar. Kamyonun açık kasasındaki kalabalığın arasında birbirlerine sokulmuş, yangından kurtarabildikleri delik deşik battaniye ve çullarla rüzgardan korunmaya çalışıyorlardı. Köpeği kocabaşı düşündü Seyit. Yola çıkarlarken bırakıldığını anlamış, peşine takılıp acı acı havlamıştı. Onu da almak isterdi ama doğrusu kalmasıydı. Nasıl beslerdi bu yoklukta, bu uzun yollar boyunca? Dün akşam kaldıkları kasabada bırakmak zorunda kalmışlardı, sağ kalan iki tavuk ve keçilerini bile. Geceyi 15-20 kişi üst üste bir inşaatın bodrumunda toprağa serilmiş çimento torbaları üstünde geçirmişlerdi. Tavuklarla keçiyi ucuza vermişlerdi aslında ama pazarlık şansları yoktu. Neyse ki kamyoncu razı olmuştu onları da almaya. 9 yıllık yaşamında ilk kez onları bekleyen geleceğin belirsizliğinden korktu Seyit. Anasının boşalmış memesini emen kardeşine baktı ve boğazını yakan acıyı içine akıtmak istercesine üst üste yutkundu. Açlık üşümesini azdırıyor, motorun uğultusu uykusunu getiriyordu. Ama bu onun ilk uzun yolculuğuydu. Göreceklerini uykuya kaptırmak olmazdı. Yolun bir yanı uçurumdu. Ağır gidiyordu kamyon. Öyleyken rüzgar sert ve yorucuydu. Seyit'in aylardır makas görmemiş saçları çırpınıyor, ağzına, gözlerine doluyordu. Ellerindeki kabuk bağlamış kara çatlaklar sızlıyordu soğuktan. Göz ucuyla anasının yaşlanıvermiş yüzüne baktı. Kaygıyı gördü. O uzak, hiç görmediği insanlar bakalım yanlarına kabul edecekler miydi onları? Yardım edecek halleri, vakitleri var mıydı? Babasının kirvesinin oğluymuş Cemo. 5 yıl önce göçmüşler Adana'ya. Biri haber vermiş ki seyyar satıcılık yapıyor orada. Buluruz nasıl olsa demişti anası. Sonra bulunur elbet. Kamyon zorlanarak rampaya vurdu. Toprak üstlerine geliyor. Kış güneşinin altın tozlarına boyanmış çalılar hızla akıyordu yanlarından. Ne kadar sürecekti daha bu yol? Ninesi uyukluyordu. Takat koymamıştı onda olanlar. Öyle çok ağıt yakmıştı ki sesi gitmişti. Ağlamak geldi içinden, bastırdı. Ailenin tek erkeği oydu artık. Köyden çıkarlarken babasının dönmeyeceğini anlamıştı. Dönecek olsa anası ona danışmadan yola çıkmazdı. Köylerinden 10-12 kişi daha vardı yanlarında. Suskun, çok bebeli, kül benizli kadınlar. Kamyon sağa sola yalpaladıkça içleri dışlarına çıkan ama artık kursaklarında bir şey kalmamış, ağızları solmuş çocuklar, yaşlılar, mum gibi gelinlik kızlar. Elde kalan birkaç parça kapkacak, 3-5 sepet, yanık kilim, bütün eşya bunlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Gitmek, yalnızca gitmek vardı akıllarında. Seyit bilmiyordu yolculuğun kaç gün süreceğini, gittikleri yere vardıklarında yiyecek bulup bulamayacaklarını da. Yolcular şoförün verdiği birkaç ekmeği kapışıp yeli saatler olmuştu. Yarım yamalak duyuyordu konuşmaları. Şehre gidene ne de olsa bir çare bulunur diyordu birileri. Ölünecekse daha iyidir orada ölmek. Hem bir yanda asker, bir yanda dağ, iki arada bir derede olmak da yoktur orada. Elbet çalışacak iş bulursun, sığınacak bir dam altı, bir inşaat bulursun. Seyit hiç şehir görmedi. Büyükler böyle diyor ya, inanıyor. Köydeyken şehre gidip gelen bir çocuk anlatmıştı. Geniş geniş sokaklar, kat kat evler, her evde dünyayı gösteren televizyonlar, kalabalık çarşılar, ışıklı dükkanlar vardı. Arabaların sayısı belli değildi. Çocuklar tamirci, simitçi, ayakkabı boyacısı, çırak oluyor, para kazanıyorlardı. Okula gitmekte mecburiydi. Güzel, büyük okullar vardı ve bütün çocuklar okuma yazmayı öğreniyordu. İçi titredi Seyit'in. Bir öğrenebilseydi okumayı, o zaman büyük, çok büyük bir adam olacaktı. Komutan gibi, kaymakam yardımcısı gibi. Ağzında toprak ve kül tadı vardı, is yalamıştı sanki. Çocuk derlerdi ona çokluk ama çocuk değildi artık. Seydo ya da Seyit'ti. Kimselere benzemeyen bir yüzü, sesi vardı. Kendi sesini duydu. Ana, akşama şehre varır mıyız? Ses yok. Yorgun, uyukluyor anası. Uyusun. Kim bilir nasıl, ne zaman Adana'ya inecekler. Cemo'yu arayıp soracaklar üstüne ki dolaş babam dolaş. Yüksek evlerle dolu sokaklardan şekerci, meyveci dükkanlarının önünden geçecekler. Seyyar satıcılar tanımaz mı Cemo'yu? İçlerinden bir bilen çıkacak elbet. Muhtarlar da bilir zaten, onlar herkesi tanır. Sonra Cemo'nun evine gidecekler, ekmek yiyecekler, vurup kafayı yatacaklar. Ana, babam da gelir bizi bulur değil mi? Bulur belki. Çok oluyordu babası gelmeyeli, unutmuştu yüzünü. Onu son kucakladığında sakallarının yanağında bıraktığı sıcaklık kalmıştı yalnızca. Çok düşünmüştü, neden gelmiyordu. Sakın o da derenin kıyısında buldukları dişo gibi kendi ölüsüne hayretle bakan açık gözleri ve ağzıyla irinli yaralar içindeki gövdesinde vızıldayan yeşil sineklerle boylu boyunca yatıp kalmış olmasın bir yerlerde. Yoksa anası neden ağlasın geceleri? Ninesi niye kötülesin gün günden? Bir bebek katılarak ağlıyor az ötesinde. Bir dedenin hırıltılı öksürüğüne karışıyor ağlaması. Olanları düşünüyor Seyit. Olanların nasıl da peş peşe olup bittiğini. Açıkça olmasa da anlıyor yaşamlarına hep silahların hükmettiğini. Açıklanamaz şeyler var yine de. Karla örtülü dağlar gibi bilinmez, fısıltılar ve suskunluklar kadar bulanık şeyler. Çaresizliğin kan kardeşi ölüm, sahip çıkılamayan cenazeler var ortada. Geceleri gölgeler oynaşıyor geçitlerde. Makineli takırtıları bölüyor uykusunu bazen. Ölenler tepelerdeki düzlüklere sıralanıyor yan yana. Sular çekiliyor, tarlalar kuruyor. Ocaklar sönüyor, kadınlar ağlıyor. Ama hepsi bitecek. Bu bitmez yol bittiğinde, ovaya indiklerinde ötelerden duymayacak artık ölümün çıngırak seslerini. Duymak istemiyor. Toz kaçmış gözleri dolu dolu, uğuldayan başını ninesinin kucağına bırakıyor. Kulağının üstüne yatarak. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.